Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 13 Dey 1403 Hicri Kameri 1 Rece 1446 Miladi 2 Ocak 2025 Perşembe. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile Filistin gelişmeleri üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, İranlılar arasında podcast'ı ve İman Nuri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Şehit Süleyman'ın şehadetinin 5. yılında anıldı. Komutan Serami, Siyonist rejim çöküş sürecinde. Bekayı büyük generaller gönüllerin fatihidir. Larijani Suriye'de gelişmeleri değerlendirdi. Siyonist merkez, İsrail'in Yemen karşısında caydırıcı gücü yok. Gazze'de şehit sayısı 45.581'i yükseldi. Ve Gazze saldırısından sonra işgal ordusunda intihar sayısı rekor kırdı. Şimdi haberler. Ocak 2020'de Amerika tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta şehit düşen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kor General Kasım Süleyman'ı şehadetinin 5. yıl dönümünde memleketi Kerman'da soğuk ve karlı havaya rağmen çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen etkinlikle anıldı. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kor General Kasım Süleyman'ı Haşi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ile birlikte 3 Ocak 2020'de Amerika tarafından Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı yakınlarında araştırmanın düzenlediği roket saldırısında şehit düştü. Şehit Süleyman'ın şehadetinin 5. yıl dönümünde İran'ın dört bir yanında olduğu gibi memleketi Kerman kentinde anıldı. Eski Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleyman'ın 5. şehadet yıl dönümünde Kerman'daki mezarının başı kar yağışına rağmen çok sayıda ziyaretçinin yoğun katılımına sahne oldu. İslam İran'ın yanı sıra çeşitli ülkelerden gelen misafirler de Kerman'daki etkinliğe katıldılar. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tüm General Hüseyin Selami, düşman güçlerinin zayıfladığını ve direniş cephesinin zaferle sonuçlanacağını vurguladı. devre muhafızları genel komutanı tüm general Hüseyin Selami, Şehit Kasım Süleyman denen 5. şehadet yıl dönümü anma töreninde yaptığı açıklamada düşman psikolojik savaş ve propagandayla çaresizliğini gizlemeye çalışıyor. Ancak bu durum onların çöküş sürecine girdiğini gösteriyor, dedi. Direnişe seslenen tüm general Selami, Irak, Yemen, Lübnan ve diğer tüm bölgelerdeki direniş güçleri emin olsun biz zafere yakınız. Rehberliğinde direnerek düşmanı alt edeceğiz ifadelerini kullandı. İsrail'e Yemen'in Ensarullah güçleri karşısında başarısız olduğunu belirten tüm general Selami, Siyonist rejim direnişin gücü karşısında çaresiz kaldı ve geri çekilmeye mahkum olacak, direniş galip gelecektir açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Büyük Generallerin sadece coğrafya üzerinden bilinen toprakların Fatihi olmadığını işaretle onlar gönüllerin fatihleridir ve bu nedenle onların fetihleri hep kalır, dedi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekay'ı ilk sosyal medya hesabındaki sayfasında Kor General Süleyman'ın şehadeti dolayısıyla savaşın silahlara, çok sayıda bombaya ve ölülerden oluşan çok sayıda yığına dayandığı bir dönemde o gönüllerin komutanı olarak tanındı. Çünkü büyük generaller coğrafyada bilinen toprakların fatihi değillerdir. Onlar gönüllerin fatihleridir ve bu nedenle onların fatihleri hep kalır paylaşımında bulundu. Bekai mesajının devamında direnişin gururu, vatanın askeri ve terörle mücadelenin büyük kahramanı İslam'ın yiğit komutanı Hacı Kasım Süleyman denen şehadetinin yıl dönümünde onun anısının saygıyla anlıyor. İran'ı savunan, saldırganlığa, teröre ve işgale karşı direnen tüm şehitlerimizin ruhlarını selamlıyoruz ifadesine yer verdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Pezeşkan kutlama mesajında dünyadaki ortak çaba denen 2025 yılında baskıyı, savaşı ve soykırımın sona erdirerek barış, istikrar ve adalete getireceğini umut etti. Pezeşkan ayrıca Kim Jong-un'a sağlık ve Kuzey Kore halkına mutluluklar diledi. Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi ve devrim lideri özel temsilcisi Ali Darcani, Suriye'nin, geleceğinin, bu ülkenin yöneticilerinin davranışlarına bağlı olduğunu söyledi. İslam devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin özel temsilcisi Ali Darcani, katıldığı bir televizyon programında bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Şehit General Süleyman'ın direniş ekserindeki rolünü değerlendiren Ali Larcani, Şehit Süleyman'ı direniş ekserinin temel taşını oluşturdu. Öyle ki bu eksen hiç yıkılmayacak, direnişin kırıldığını söylüyorlar ama bu bir yalandır, dedi. Larcani, bölgede direniş hareketleri ortaya çıktı ve İran onları yalnızca destekledi. Bizim bunlar yaratmadık, Hizbullah bunun bir örneğidir. Irak'ta bu direniş Amerika'nın Irak'ı işgal etmesinden sonra ortaya çıktı. Biz sadece onları destekliyoruz ifadesini kullandı. Larcani İran'a neden Suriye'de teröristlerle savaşması gerektiği konusuna ilişkin Suriye, Irak'taki teröristlere görmezden gelmenin bize maliyeti olmaz mı? İran'a gelip suçlarını İran'da işlemezler miydi? En akıllıca hareket düşmanın sınır içinde değil, sınır dışında bastırmaktı. Düşman sınırlarınıza girirse daha fazla maliyet ödersiniz ifadelerinde bulundu. Suriye'deki gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunan Larcani, yeni yöneticilerin ne yapacağını bekleyip görmemiz lazım. Onların en büyük hatası Amerika işgaline ve Siyonistlere karşı sessiz kalmalarıdır. Başarılı olmak isteyen bir ülkenin öncelikle toprak bütünlüğünü koruması gerekir. İsrail ile ilgili açıklamalara ne değil ve her şey yeni yöneticilerin davranışlarına bağlıdır diye kaydetti. Heyet-i Tahrir-i Şam'ın lideri Golani'yle görüşmelerine ilişkin ise laricane, bu görüşmeler siyasi jestlerdir. Suriye toplumu istikrarsız bir durumda. Her taraf birilerinin elinde ve normal bir durum yok. Orada farklı gruplar var ve gelecek onları yönetenlerin davranışlarına bağlı. Davranışları rasyonel ise onlarla hiçbir sorunumuz yok. Mesele onun sözünü tutup tutmayacağıdır, dedi. Siyonist rejimin İç Güvenlik Araştırma Merkezi, İsraillilerin Tel Aviv'de her gece Yemen füze saldırılarına maruz kaldığını belirtti. İbranice yayın yapan medya organları, Siyonist ordunun Yemen'de artan füze tehditleriyle baş edemediği yönünde eleştirileri üzerine bu rejimin İç Güvenlik Araştırma Enstitüsü bir yazıda şunları duyurdu. Yemen'den İsrail'e hemen hemen her gece füzeler atılıyor ve bu çerçevede İsraillileri korkutup yormaya yönelik açık bir baskı girişimidir. İşgalci rejimin İç Güvenlik Araştırma Merkezi değerlendirmesine şöyle devam etti. Yemen'den İsrail'e yönelik saldırılar önce Eliyat'ı hedef alırken, şimdi de Yemenlilerin teknolojik ilerlemesi sayesinde Tel Aviv'e ulaştı. Merkeze göre kaybedecek çok şey olan Yemenlilerle caydırıcılık denklemi oluşturmak imkansız olmasa da son derece zor. Bu raporun devamında ise şu ifadelere yer verildi. Amerika'nın Yemen'in Kızıldeniz'den geçen Amerikan gemilerine yönelik operasyonlarını durdurmayı yönelik çabalarının hiçbiri işe yaramadı ve Yemenliler kararlarında bağımsız olup operasyonlara devam ediyor. İbranice'ye yayın yapan Yediyot Aharonot gazetesi de bu bağlamda Yemen füzelerinin İsraillilerin günlük yaşamını yerle bir ettiğini ve mallarına büyük zarar verdiğini, İsraillilerin Yemen'den girecek tehdit korkusundan gecelere uyuyamadıklarını belirtti. İşgalci Siyonist rejimin Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda şehit sayılarının sayısı 45.581'i, yaralıların ise 181.438'e yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı İşgalci Siyonist rejimin son 24 saatte gerçekleştirdiği 5 katliamda 28 kişiyi şehit ettiğini, 59 kişiyi de yaraladığını duyurdu. Bakanlık böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 45.581'e, yaralıların sayısının ise 108.438 yükseldiğini kaydetti. Açıklamada çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin ambulans ve sivil savunma ekiplerinden onlara ulaşmasını engellediği belirtildi. İsrail İşgal Ordusu Radyosu bugün 7 Ekim 2023'te Gazze'ye karşı başlatılan savaşın ardından 28 İsrailli askerin intihar ettiğini, bunlar arasında 16 yedek askerin bulunduğunu ve bu sayının son 13 yılın en yüksek rakamı olduğunu bildirdi. Kasım ayında Yedud Aharonot gazetesi, Gazze ve Lübnan'daki savaşlar nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşayan askerlerin kırılgan psikolojik durumlarını ele alan bir rapor yayımladı ve son aylarda en az 6 İsrailli askerin intihar ettiğini açıkladı. Gazete intihar eden askerlerin çoğunun uzun süre Gazze ve Lübnan'da savaşan askerler olduğunu belirtirken, İsrail ulusunun intihar eden ya da intihara teşebbüs eden askerlerin tam sayısını açıklamayı reddetmesi nedeniyle bu rakamın durumu tam olarak yansıtmadığını ifade etti. İsrail Savaş Bakanlığı'na bağlı olan Yedion Yeniden Entegrasyon Bürosu ve Times of Israel'in bildirdiğine göre, rehabilitasyon merkezlerine başvuran yaklaşık 5200 asker ya da toplam yaralıların %43'ü travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle tedavi görüyor. 2030 yılına dek bu sayının yaklaşık 100 bine ulaşması bekleniyor ve bu kişilerin en az yarısının Muzdarip olacağı görülüyor. İsa ordusunun çeşitli tahminlerine göre Gazze'den ayrılan ve psikolojik tedavi gören düzenli birliklerin yaklaşık 115'i karşılaştıkları zorluklar nedeniyle yeniden savaşa dönemedi. Yedioğut Ahronot gazetesi binlerce askerin ordu tarafından kurulan özel kliniklere başvurduğunu ve tanınan engellilerin üçte birinin travma sonrası stres bozukluğundan muzdarip olduğunu belirtti. Siyonist rejim savaş bakanı Gazze şeridini daha önce görünmemiş yoğunlukta saldırılarla tehdit etti. Sahab Haber ağına göre İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Hamas'ın İsrail esirleri serbest bırakmaması, ve roket saldırılarını sürdürmesi durumunda Gazze şeridine yoğun bir şekilde bombalayacaklarını belirtti. Katz, Netivat yerleşim birimine ziyaretinde bu tehditlerini tekrarladı. Ziyaret, Gazze şeridinden bu yerleşime yapılan roket saldırılarının ardından gerçekleşti. Yedioğut Ahronot İsrail kabinesinin bugün Netanyahu'nun katılmadığı bir toplantıda Gazze şeridindeki savaş sonrası gün senaryosunu değerlendireceğini yazdı. İsrail Kanal 12 ise güvenlik ve askeri yetkililerin esirlerin geri dönmesi için savaşın geçici olarak durdurulmasının gerekli olduğu bilgisini Tel Aviv yönetimine ilettiğini duyurdu. Siyonist rejim 7 Ekim 2023'ten Gazze şeridine karşı yıkıcı bir savaş başlattı. Bu savaş ağır bir abluka, insani kriz, açlık ve yoksullukla Gazze'deki sivillerin hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Ancak İsrail bu savaştaki hedeflerine, yani Hamas'ı yok etme ve İsrail esirlere geri getirme hedefine ulaşamadığını kabul etti. Irak'ta kaynaklar Amerika'nın Irak-Suriye sınırındaki geniş çaplı askeri hareketliliği ve yasa dışı üslerine ekipman taşımasının devam ettiğini bildirdi. Sahab Haber ağına göre, Perşembe günü bir Iraklı güvenlik kaynağı, Amerikan ordusuna ait 50 kamyonluk bir konvoyun Irak ile Suriye arasındaki Elveriz sınır kapısına girdiğini ve Haseke'deki yasa dışı askeri üslerine doğru ilerlediğini açıkladı. Söz konusu kaynaklar, Elveriz sınır kapısında ve çevresinde Amerikan askerleri tarafından uygulanan sıkı güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Bu önlemler, 3 hafta içinde 4. kez gerçekleşen bu askeri konvoyun güvenlik geçişini sağlamak amacıyla alınmış durumda. Aynı zamanda Amerika'nın Suriye'deki doğrudan askeri varlığını artırdığına da işaret edildi. Irak'ta güvenlik kaynağı bu konvoyun ağır ekipmanlar ve Hammer araçları içerdiğini ve Amerika'ya ait helikopterler ile insansız hava araçlarının konvoyun hava güvenliğini sağladığını belirtti. Fransa Haber Ajansı, Suudi Arabistan'da geçtiğimiz yıl en az 338 kişinin idam edildiğini bildirdi. Sahab Haber ağına göre Fransa Haber Ajansı Perşembe günü yaptığı açıklamada 2024 yılında Suudi Arabistan'daki idamların sayısında ciddi bir artış olduğunu ve bu dönemde en az 338 kişinin idam edildiğini duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, El-Aksa Tufanı Operasyonu İsrail'in bölgedeki en büyük istihbarat yenilgisi başlığı altında. Lübnanlı askeri analist Hamas'ın askeri kanadı Şehid İzzettin el-Kassam Tugaylere tarafından 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen El-Aksa Tufanı operasyonunun 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana İsrail rejiminin en büyük istihbarat yenilgisi olduğunu söyledi. Analiz bu olayın İsraillilerin hafızasında sonsuza dek kalacağını belirtti. Lübnanlı askeri analist Elias Hanna, El Cezire televizyonunda yaptığı açıklamada, araştırmalıların Kassam Tugaylarından 2014 yılından bu yana El-Aksa Tufan Operasyonu'nun planladığını gösterdiğini söyledi. Hanna, operasyonun büyüklüğünün yıllar içinde toplanan ve biriktirilen hassas gizli istihbarat bilgilerini ortaya koyduğunu ifade etti. Hanna, Hamas'ın operasyon sırasında kara, deniz, hava ve siber uzay gibi birçok boyuta dayandığını, internet kaynakları, insani ve saha istihbaratı gibi çeşitli kaynaklardan geniş bilgi topladığını ekledi. Öyle ki bazı Hamas üyeleri onu operasyon öncesinde Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimlerine sızarak yollar, tesisler ve stratejik alanlar hakkında bilgi toplamayı başarmıştı. Bu Lübnanlı analiz operasyonun sadece saldırıya yönelik olmadığını, İsrail rejiminin tepkisine karşı hazırlığı da içerdiğini belirtti. Operasyondan 15 ay sonra bile direnişin hazırlığını koruması tüm aşamalar için kapsamlı bir planlama yapıldığını gösterdi. Elias Hanna bu ifşaatın İsrail içindeki etkileri hakkında ise konuştu. Askeri ve siyasi birimlerin sorumlulukların kabulü konusunda anlaşmazlık yaşadığını ve bunun bazı askeri komutanlar ve güvenlik yetkililerinden özellikle yerleşim güvenlik sorumlusu ve Gazze'deki İsrail tümeni komutanının istifasını yol açtığını ifade etti. Hanna, İsrail ordusunun gelişmiş teknolojisine aşırı bağımlılığına da dikkat çekerken, bunun güvenlik duvarının başarısızlığına neden olduğunu belirtti. İsrail rejimi bu duvar için 1,2 milyar dolar harcamıştı. Hanna, bu duvarın inşasında kullanılan malzemelerin Gazze Şeridi'nden Bulgaristan'a bir yol inşa etmek için yeterli olacağını söyledi. Arap dünyasının önde gelen askeri analisti, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisine bu yenilginin sorumluluğunu diğer birimlere yükleme çabalarına değindi. Bu istihbarat yenilgisinin İsrail rejiminin güvenlik yapısındaki derin kusurları ortaya çıkardığını ve sorumluluk zincirinin çöküşünü yol açtığını vurguladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'ye yönelik savaş suçları, İnsanla karşı suçlar ve açlık silah kullanımı suçlamaları ile Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığı belirtildi. Bana göre İsrail rejimi Gazze'de yıllar aylarca süren savaşa rağmen Hamas'ı yok etme ve İsrail asirleri geri getirme hedeflerine ulaşamadığını itiraf etti. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz eleştiri Elon Musk'ın Almanya Aşırı Sağ Partisi'ne desteği başlığı altında. Almanya'da iktidar ve muhalefet partilerinin liderleri Elon Musk'ın Amerika'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı tarafından desteklenen Aşırı Sağ Almanya için Alternatif Partisi'nin yetkililerine verdiği destek nedeniyle tepki gösterdi. Almanya'daki siyasetçiler Musk'ın bu hamlesini ülkelerinin seçimlerine müdahale ve nüfuz etme girişimi olarak değerlendiriliyor. Hristiyan Demokrat Birliği lideri ve Olaf Scholz'un istifasının ardından Almanya şansölye için önde giren adaylardan biri olan Friedrich Merz, Musk'ın paylaşımına şu tepki verdi. Batı demokrasilerinin tarihinde seçimlere bu derece bir müdahale daha önce görülmemiştir. Sosyal Demokrat Parti'nin liderlerinden Saskia Erkesken ise Musk'a hitaben şu açıklamayı yaptı. Demokrasimizi açıkça koruyacağımızı ve onu satmayacağımızı ilan ediyoruz. Musk'ın Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Avrupa'daki aşırı sağcı partilere verdiği desteğin Trump'ın genel stratejisiyle uyumlu olduğu belirtiliyor. Trump'ın ikinci döneminde aşırı sağcı hükümetlerin iş başına gelmesini teşvik etmek için bu tür girişimlerin planlandığı değerlendiriliyor. Donald Trump, hükümet harcamalarını ve çalışan sayılarını önemli ölçüde azaltma planları doğrultusunda Elon Musk'ı danışman olarak atadı. Trump'ın hükümet optimizasyon bakanlığı adını verdi. Yeni bir bakanlığı kurarak Musk'ı bu bakanlığın başına getirmesi, çıkar çatışması eleştirilerini de beraberinde getirdi. Trump'a göre bu bakanlık devletin verimliliğini artırmak ve federal kaynakların israfını da azaltmak ile görevli olacak. Musk, Almanya'nın aşırı sağcı AfD partisine açıkça destekleyen açıklamalar yaptı. Almanya'nın önüne gelen gazetelerinden Die Welt'e yayınlanan bir yazısında AfD'yi Almanya için son umut olarak tanımladı ve bu partiyi cesur değişimlerin öncüsü olarak övdü. Musk, Almanya'nın ekonomik ve kültürel çöküşün eşiğinde olduğunu iddia ederek ülkenin yalnızca AfD'nin politikalarıyla bu durumdan kurtulabileceğini savundu. Musk, Almanya ekonomisinin ağır bürokrasi ve baskıcı düzenlemeler nedeniyle zayıfladığını iddia etti. AfD'nin piyasa düzenlemelerini azaltmayı, vergileri düşürmeyi ve devletin aşırı kontrolünü sona erdirmeyi öngören politikaların Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin başarısıyla uyumlu olduğunu söyledi. Ayrıca AfD'nin kültürü ve güvenliği korumayı öncelik veren kontrollü bir göç politikasına bağlı olduğunu belirtti. Musk geleneksel Alman partilerine başarısızlar olarak nitelendirirken, bu partilerin politikalarının ekonomik durgunluk, toplumsal huzursuzluk ve ulusal kimliğin erozyonuna yol açtığını iddia etti. AfD'nin aşırı sağcı bir parti olarak gösterilmesine eleştirerek, partinin lideri Alice Weidel'in Sri Lanka kökenli bir partneri olduğunu hatırlattı. Musk'ın bu tür müdahaleleri Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Avrupa'daki siyasi dengelere daha fazla müdahil olacağının sinyallerini veriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakın yolu ana sevka. Antıbın nabeti.
Garanti tarifine ve ulaşım için.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Son günlerde sizler için hazırlamış olduğumuz röportajın ikinci ve son bölümünü bugünkü sohbetimizde sizlere sunuyoruz. Sayın Rahmetullah Şerifi'nin görüşlerini geçtiğimiz sohbetimizde Gazze kriziyle ilgili ve özellikle Yemenlilerin İsrail rejimine karşı başlattığı operasyonlar çerçevesinde dinlemiştiniz. Bugünkü röportajımızda yine sohbetimize konuyla ilgili Sayın Rahmetullah Şerifi'nin görüşlerini kaldığı yerden dinliyorsunuz efendim. Efendim, şimdi bu gündeme paralel olarak Gazze'nin durumu ile ilgili biliyorsunuz ara sıra böyle İsrail rejiminin saldırıları devam ediyor ama hava koşulları nedeniyle orada birçok Gazze halkının ve vatandaşının can kaybının yaşandığına tanıklık etmekteyiz. Özellikle küçük bebekler ve Filistinliler içinde bu acı ve üzücü haberleri görüyoruz. Şimdi bir soru gündeme geliyor bu konuyla ilgili. O da uluslararası camianın insani hukuk ve insanseverlik hukuk çerçevesinde üzerine düşen sorumluluk çerçevesi ve meselesiyle ilgili. Bu konuda neler düşünüyorsunuz efendim? Bu mevsimde, içinde bulunduğumuz mevsimin koşullarına bakarak oradaki o durumu nasıl bizim için tespit ediyorsunuz efendim?
Valla bugün Gazze'nin durumu, Gazze'de yaşamak durumun tesevvürü, hiyalı da insanda kan dondurur. Çok təəssüf verdi. Vaqiən o Hazreti Ali Aleyhisselam buyruba, o hala da ki bu zulmüden insan ölse günah mı? Ölse, dızlasa ölse günah mı? Bugün Gazze'de o baş veren hadiseleri, orada yaşayan Müslümanların, uşakların, bebeklerin, çocukların, annelerin, kocaların, orada yaşayanların vaziyetin biri hiyal eliye ve bundan ölse o inanmamalıdır. Çünkü orada tesevvür eliyor, bir yerde ki bir can penah yoktur. Yani ışık, gaz, yanacak, neft falan bunlar yok hiç. Bir can penah yoktur ki bir yere penah aparıp bir imkan ola orada hayatları süreler, gar, yağış şeraitinde, soğuk şeraitinde onların yemekleri hele ne cür deva, derman hiç, yemekler yemek meselesini ne yesinler? Ve bu vaziyet yakin ki bugünkü 21. əslide tarixte bunu qarala çekimin yad eləyəcəklər. Yakin ki yaddan çıxartmayacaklar. Hamı da yaddan çıxarsa Allah yaddan çıxartmayacak. Ve bunun təvasın zalim insanlardan, Filistin xalqını təh qoyan xalqlardan, Filistin xalqına kömək eləyən, yolları bağlayan zalimlərdən yəqin ki alacaqdır. Təsəvvür eləyin, bugün əgər Ənsarullah, Yemənin qəhrəman, o ayaq yalın vəli qəhrəman xalqı, o hovsilərin bugünləri himayəsi olmasa, səhinistləri təzyiq altında qoymasa, heç Gəzədə olub bitənlərdən millət yadlarından çıxardacaq. Çün Türkiyənin tamam televizyonları zoom eləyib ki, Dəməşqidə Əsəd rejiminin zindanı varmış. Güya ki, Türkiyədə məzələn zindanlar yoxdur. Mən öz müxaliflərin türmiyə salaymış, zindana salaymış. Təbəccə onadır, Gəzəyə baxan kimdir? Gəzəyə bugün indi, əgər Ənsarullah oradan o süpersonik raketlərlə, füzələrlə əgər onlar vırırlar və məcbur eləyirlər Tirabibdə o cinayətkar səhvinistlər hər gecə həyəlizan və təhlükə siqnalı ilə sığınacaqlara getsinlər, o da olmasa heç Qəzzədə olub bitəndən xəbəri yoxdur. İndi qaldı ki, dünyada kömək eləyə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının səhiyyə bölməsi dönələrlə elan eləyir orada, vəziyyətlidir, insan qırqınıdır və də bundan yuxarı olması ki, dünyada Cinayət məhkəməsi bu orada bu insan qırğını üçün Netanyahu'yu və oranın müdafiə nazirin cinayətdə məhkum eləyib. Belə bir vəziyyətdə indi kim nə kömək eləyə bilər? Əlbəttə Türkiyə çox kömək eləyir. Türkiyə 30 milyard dollarlıq İsraillə alveri var. Onlara qəşəng çelik satıb uçaq ərz eləyim ki yanacağı satıq, tanç yanacağı satıq və onları da əlbəttə Filistin xalqının adına satıq. Deyir ki, Filistinə göndərirəm. Mən heç təsəvvür eləməzdim Filistində qəzzəlilər doğrudan uçağına gedirlər bir yana o yana. Onlara belə yanacaq Türkiyə yollayı. Ya çəliklər yollayı, onlar oradan fabrikaları işləyir, dəmir oradan silah təhvil edirlər. Ya da ki, yox, onlara neft yollayı, gazöl yollayı, gazölün yollayı, onlar orada tançılarda tökəyirlər, sizlərin qabağında qarşısında dayansınlar. Belə bir vəziyyətdir indi vaqən bu vəziyyətdə. Müsəlmanlara da ardı bu vəziyyət. Başqa insanlara da həmsinin. Və təəccüb buradadır ki, müsəlman olmayanın xalqların səsi çıxır,
Ama Müslümanlara ağır olsun. Müslümanların çoğundan sessizdir.
Doğru. Son soru olarak şimdi bu durum devam ettikçe sizin açınızdan kısa olarak Donald Trump'ın da göreve başlama döneminden bir konuşacak olursak bu konuyla ilgili. Bunlar nasıl devam edecek? Siyonist İsrail rejiminin saldırganlığı, Gazze ile ilgili sürdürdüğü cinayetleri ve buna paralel olarak direniş hareketinin de bölgemizdeki faaliyetleri yeni ABD başkanı döneminde nasıl olacaktı? Bununla ilgili herhangi bir vizyonunuz, öngörünüz var mı efendim?
Siyonist İsrail rejimi yaranandan bugüne kadar Amerika'da cürbəcür başkanlar iş üstə gəlib. Elə bu iki gün bundan əvvəl ölən Jimmy Carter gəldi. İnsan haqları adında mövzunu qaldırdı. Dünyada hətta Nobel sülhü də onu aldı. Misr-İsrail barışmasını anlaşdırdı Camp David məsələsində. Və başqa-başqa çox ağız dolduran söz, söhbət filan, bəhməkan. Ondan sonra da müxtəlif adamlar, cürbəcür cümhur başkanları ABD-də iş üstə gəldi. Vəli bu dövrdə hansında Siyonist İsrail rejiminin saldırgan siyaseti, onun genişlenme siyaseti dayandı. Heç vaxt. Heç vaxt dayanmayıp yine de dayanmayacağım. Ha, o zaman dayandı ki onun karşısında bir karşı durumu oldu. Yani Hamas rahat gruplar bunlar direndiler. Ve bu direnişle onlar bir miktar dayandı ve bazı şeylere razı oldu. Şimdi sağ olsun bazı Müslüman kuvvelerin gücüyle onların karşısında duran kuvveler de aradan gelir. Bu tabii dişi dayanmayacaklar.
Doğru. Sayın Şerif'e çok teşekkür ederim bizi kırmadığınız için efendim.
Çok sağ olun, iyi yayınlar.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Suriye Gazze gelişmeleri çerçevesinde Yemenlilerin İsrail rejimine sürdürdüğü cinayetleri ve insan hakları açısından Filistinlilerin geçirdiği zor koşullardaki o hayat şartlarıyla ilgili uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini dinlemiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafifçe yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir/temize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Sevgili dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden aktaracağız sizlere.
Şark gazetesi 2025 yılında Amerika'nın seçilmiş başkanı Trump'ı nelerin beklediğini, Yemen'de Amerika'ya ait bir İHA'nın daha düşürüldüğünü, Jolani'nin Siyonist rejime bağlı olduğunu belirttiğini aktarıyor. Cumhur İslami gazetesi Türkiye'de yeni yılın ilk gününde İstanbul Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek gösterisine yer verdiği haberinde şunları belirtiyor.
Türkiye Gençlik Vakfı'nın öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla Dünyayı Uyandırıyoruz. Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa ve bir güneş doğuyor sloganlarıyla düzenlenen etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen katılımcılar kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı. Türkiye haber çevirilerinin aktardığına göre Ayasofya Kebir Camii, Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nden köprüye yürüyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yer aldı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan göstericiler Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü. Kudüs bizimdir, çocukların büyümediği yer Gazze ve Kudüs işgal altında yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.
Horasan gazetesi 2024 yılı boyunca Gazze'de katliam, yıkım, kıtlık gibi insanlık suçlarının yaşandığını, Ensar Olağan 2 haftada Siyonist rejime karşı düzenlediği 7 operasyonun Siyonistlerin sığınaklara akın etmesine sebep olduğunu, İran Savunma Bakanı'nın Sırbistan'ın Tahran Büyükelçisi ile görüştüğünü belirtiyor. Şervan gazetesi Filistin halkının zor kış günlerini şöyle anlatıyor.
Filistinli kaynaklar Gazze şeridinde 800'den fazla 1 yaş altı bebeğin şehit olduğunu açıkladı. 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Savaşı'ndan bu yana 800'den fazla bebek hayatını kaybederken 180'den fazla yeni doğan da Gazze şeridinde doğum sonrası şehit oldu. Gazze şeridindeki çocuklar soğuk hava ve hastalıklarla mücadele ediyor. Çoğu çocuk yazlık kıyafetlerle yaşamak zorunda kalmış. Pazartesi günü Gazze şeridinde soğuk hava nedeniyle 6 bebek hayatını kaybetti. Pazar günü şehit olan ikiz kardeşlerine katıldı. Haber kaynakları yoğun yağışlar nedeniyle Gazze'nin merkezindeki mülteci çadırlarının su altında kaldığını ve birçok Filistinlinin yardım talep ettiğini bildirdi. Gazze Medya Ofisi'nin son verilerine göre Gazze şeridinde 1500 çocuk yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı Gazze şeridinde temel yaşam ihtiyaçlarına sahip tek bir evin bile olmadığını, sağlık koşullarının kötüleştiğini ve gıda güvenliğiyle en temel ihtiyaçlara erişimin imkansız hale geldiğini açıkladı.
Tahran Radyosu.
Camecem gazetesi Amerika'nın İran'a yeni yaptırım kararı aldığını, Siyonist rejimin Hamas liderlerinden Salih Arouri'ye suikast sorumluluğunu kabul ettiğini, Bahreyn'in İran ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak istediğini duyurduğunu aktarıyor. Cevan gazetesi İran Haber Ajansı'nın Bu Musa Adası'nda temsilcilik açtığına dair haberinde şunlara yer veriyor.
İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı temsilciliği İrna Genel Müdürü Dr. Hüseyin Cabir Ensari'nin katılımıyla Hormozgan İslami İşit ve Kültür Genel Müdürü Musa Valisi ve bir grup yerel yetkinin katılımıyla açıldı. 14. Hükümet farklı bir bakış açısıyla Musa'nın çok yönlü kalkınmasını ve bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı İrna hükümetin icraatlarını detaylı bir şekilde anlatmak ve bilgilendirmek, ayrıca haberlerin yayılmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kıymetli topraklarımızın bu bölgesinde bir temsilcilik kurmasını gündeme aldı. Daha önce bu Musa'daki haberler Bender Abbas Merkezi muhabirleri tarafından yayınlanıyordu. İrna'nın bu Musa adasındaki temsilciliğinin kurulmasıyla bu stratejik alandaki bilgilenme işlemi kolaylaştırılacak. Hali hazırda İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın Bender Abbas İl Merkezi'nin yanı sıra Keşb, Kiş ve Bu Musa adalarında 3 temsilciliği bulunuyor. Bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adlı 3 ada İran'ın sınırlarının dünyaca bilindiği eski çağlardan beri Fars Körfezi'nde tarihi ve hukuki bir geçmişe sahip sadece bu toprakların bir kısmıyla değil Keşb, Lar, Hürmüz ve Hengan adalarıyla da İran'ın savunma zincirlerini oluşturarak Fars Körfezi'nin güvenliğinde temel ve önemli bir rol oynamışlardır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak via arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Bir önceki sohbetimizde İran'daki eğitim ve sağlık sisteminden Sofya Gutlaki'nin bakış açısından bahsetmiştik. Bugünkü sohbetimizde de İran'daki eğitim ve sağlık hakkında Sofya'nın gözlemlerine değineceğiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/ web sitesi üzerinden bizleri takip edebilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Eğer İran'daki eğitim sistemi, öğretim yöntemleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız bizleri takip edin. İran'da bulunduğum dönemde eğitim sistemi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öncesi hazırlık aşamalarına ayrılıyordu. Öğrenciler okul eğitimlerini tamamladıktan sonra diploma alıyorlardı. İran okullarında öğrenim genellikle tekrarlama ve ezbere dayalıydı. Bu, her sorunun yalnızca bir doğru cevabı olduğu anlamına geliyordu. Pek çok İranlı için öğrenmek, ezberlemekle eşdeğerdi. Ancak ileri düzeyde matematik dersleri bunun bir istisnasıydı ve oldukça karmaşıktı. Sınavlar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirmesi 20 üzerinden yapılırdı. Ancak bir süre sonra ilkokul karneleri öğrencilerin performansını mükemmel, çok iyi, iyi beklentileri karşılıyor ve geliştirmeye ihtiyaç var gibi ifadelerle tanımlayan betimleyici hale geldi. Öğrencilerin bir üst sınıfa geçebilmesi için tüm derslerden en az 10 puan almaları gerekiyordu. Eğer bir öğrenci gerekli minimum notu alamazsa, yani eğitim yılının başında derslere yeniden katılması gerekirdi. Bazen bu öğrenciler için eğitim yılının ortasında, Haziran ve Şubat aylarında sınavlar düzenlenir, başarılı oldukları takdirde bir üst sınıfa geçebilirlerdi. İran'da bir eğitim yılı 9 aydan oluşur. Genellikle bir mehr tarihinde başlayıp 30 hordat tarihine kadar sürer. Eğitim yılının sonundaki sınavlar ise genellikle Haziran ve Temmuz aylarında yapılır. Okul dönemindeki en uzun tatil ise Nevruz tatilidir. Ve bu tatil 1 Ferverdin'den başlayıp 13 Ferverdin'e kadar devam eder. Diğer tatiller ise dini ve milli bayramlarla sınırlıdır ve genellikle 1 ya da 2 gün devam eder. İran'da yaz tatili okullar için yaklaşık 12 hafta sürer ve genellikle Tir, Haziran, Mordat, Temmuz ve Şehriver, Ağustos aylarını kapsar. Bu tatil süresince çocuklar yıl boyunca katılma fırsatı bulamadıkları eğlenceli kurslara giderler. Bu kurslar arasında yüzme, resim, spor, müzik ve dil dersleri gibi çeşitli etkinlikler bulunur. Thank you. 5 yaşından sonra zorunlu eğitim dönemi sona erer ve öğrenciler lise eğitimine başlar. Bu aşamada öğrenciler meslek lisesiyle genel lise arasında bir seçim yapmak zorundadır. Genel liseyi seçen öğrenciler bu eğitim düzeyindeki matematik ve fen, fen bilimleri, beşeri bilimler veya İslami bilimler gibi alanlardan birini tercih eder. Ancak meslek lisesini seçen öğrenciler muhasebe, bilgisayar, mimarlık, grafik, tasarım, diğer sanat dalları ve el sanatları gibi daha geniş bir yelpazede seçim yapma şansına sahiptir. Bu dönemi tamamlayıp diploma aldıktan sonra hem meslek lisesi hem de genel lise mezunları üniversiteye girebilir. Meslek liselerindeki eğitimin amacı toplumdaki iş gücü eksikliklerini doldurabilecek yetkin bireyler yetiştirmektir. Deneyimli okul öğretmenleri ve özel ders veren eğitmenler binlerce öğrenciyi üniversite sınavına hazırlamaktadır. Üniversitelere giriş sınavları bölgeye ve özel üniversiteleri farklılık göstermekte olup yılda iki kez yapılmakta. Son yıllarda nüfus artış hızının yükselmesiyle birlikte yüksek öğretime olan talep de önemli ölçüde artmıştır. Devlet üniversitelerinde eğitim ücretsizdir. Çoğu devlet üniversitesi Tahran'da bulunmaktadır. Ancak her şehirde en az bir devlet üniversitesi vardır. Vakıf üniversiteleri arasında en yüksek ücretler hemen her şehirde şubesi altında İslami Azad Üniversitesi'ne aittir. İran Eğitim Bakanlığı tüm üniversitelerdeki programlar ve ders kitapları için standartları belirler. Bu nedenle Tahran Üniversitesi'nden alınan İngiliz Edebiyat Diploması diğer şehirlerde alınan diplomalarla eşdeğerdir. Ancak dikkat edilmesi gereken eğitim kalitesinin şehirden şehire değişiklik gösterebilmesidir. Yabancı dil öğrenimine gelince ortaokul ve lise dönemlerinde olduğu gibi üniversitelerde de İngilizce resmi olarak öğretilmektedir. Bu eğitimde dil bilgisi, okuma ve belirli kelimelerin ezberlenmesine odaklanılır. Ancak akıcı konuşma becerilerine yeterince önem verilmediği için öğrenciler zor metinleri rahatça anlayabilse de bir İngilizce konuşmacıyı takip etmekte ve onunla akıcı bir şekilde iletişim kurmakta zorlanabilir. İran'da resmi İngilizce eğitimi üniversite giriş sınavındaki İngilizce bölümü nedeniyle daha karmaşık hale gelmektedir. Okullardaki İngilizce eğitimi sınavda %100 doğru cevap oranına ulaşmayı hedefleyen 4 seçenekli testlere uygun hale getirilmiştir. Günümüzde birçok İranlı, özellikle de öğrenciler ve profesyoneller İngilizceyi daha etkili bir şekilde öğrenme ihtiyacı hissediyor. Bu nedenle İngilizceyi daha iyi öğrenmek için çaba sarf ediyor. İngilizce dil eğitimi veren dil okulları veya özel okullardan elde edilen gelir her geçen gün artmaktadır. İngilizce ticarette başarı sağlamak, elçiliklerde başarılı bir mülakat geçirmek, yurt dışındaki üniversiteye giriş için IELTS veya TOEFL gibi sertifikalar almak da seyahat etmek gibi belirli amaçlarla öğretilmektedir. Genel İngilizce dersleri, dil bilgisi, konuşma olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Bu sayede önceden öğretilen resmi İngilizce eğitiminden farklı bir yaklaşımla ele alınır. Bazı İngilizce öğretmenleri net, doğru ve akıcı bir şekilde Amerikan ve İngilizce aksanıyla konuşma becerileri konusunda oldukça tanınmıştır. Son yıllarda İran'da sanat ve yaratıcılık alanlarından dini edebiyat çalışmalarına kadar pek çok alanda eğitim görmüş gençlerin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Ülkenin birçok bölgesinde kültürel merkezler kurulmuş ve bu merkezlerde hafız gibi şairlerin şiirlerinin anlamlarını öğrenmek, Kur'an okumak, yorumlamak ve tercüme etmek isteyenler için eğitim verilmektedir. Ayrıca bu merkezlerde dil, müzik, hat sanatı, resim, yemek pişirme gibi bireyin yaratıcılığını artıran çeşitli sanat dersleri de düzenlenmektedir. Bazı yerel camilerde ise Kur'an dersleri de verilmektedir. Müzik Hristiyanlılar arasında geleneksel tıptan bahsederken Kutlaki'nin sözleriyle devam edelim. Sophia Kutlaki'ye göre antik dönemde İlyan halklarını dini olan zertüşlük, iyilik ve kötülüğün çift tanrılı inancı ile tüm yaşam alanlarına büyük bir etki yapmıştır. Ahura Mazda yani iyilik tanrısı ile Ehrimen yani kötülük ve karanlık tanrısı arasındaki mücadele her zaman evrenin dengesini tehdit eden bir durum olarak görülmüştür. Bu mücadele maddi dünyada gündüzün ardından geceyi ve kışın ardından yazı yaratır ve sürekli olarak bir tanrı diğerini geçici olarak alt eder. İyilik ve kötülük arasındaki bu tür çatışmalar insan vücudu içinde de görülür ve iyilik ile kötülük arasındaki savaşın hastalıklar şeklinde vücutta tezahür ettiğine inanılır. Yunan hekim Hipokrat bu dengeyi ve dengesizlik belirtilerini daha detaylı bir şekilde açıklamıştır. İnsanları evrenin minyatür bir örneği olarak görüyordu. Buna göre dört doğal element olan hava, ateş, toprak ve suyu insan vücudundaki dört humora yani kan, safra, kara safra ve balgama bağlamıştır. Her biri sıcak, soğuk ve kuru, nemli olarak sınıflandırılmıştır. Bu elementler insan vücudunda sağlık ve dengeyi korumak için ince bir uyum içinde birlikte çalışır. Ayrıca bu sınıflama sadece insanlarla değil, yiyeceklerle de ilgilidir. Bu sayede hastalara vücut dengesini ve sağlığı korumalarına yardımcı olmak için tedavi önerilebilir. Geleneksel tıp her zaman aile sağlığını korumak ve tedavi etmek için güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmiştir. Çünkü bu tedavi yöntemi hastayı bir bütün olarak ele alır. Yalnızca semptomları değil. İlginç bir şekilde çoğu İranlı kadın bu geleneksel tedavi yöntemlerinin temel ilkelerini bilmekte ve ailelerinin sağlığını korumak için bu yöntemleri kullanmaktadır. Örneğin çocuklarda sıkça görülen karın ağrısı genellikle soğukluk nedeniyle olur ve bu sıcak olan şekerli çay veya akide şekeriyle tedavi edilir. Boğaz ağrısı ise sıcaklık nedeniyle olabilir. Bu durumda kişi salatalık gibi soğuk gıdalar tüketmeli ve sıcak yiyeceklerden örneğin antep fıstığı ve cevizden kaçınmalıdır. Bildiğim kadarıyla bu tedavi sistemi Yunani tıbbi olarak bilinen yöntem Hindistan'da da uygulanıyor. Ancak günümüz Yunanlılarının bu konuda pek fazla bilgisi yoktur. Daha ciddi ve daha uzun süreli hastalık durumlarında insanlar bitki uzmanlarına ya da eczacılara danışarak çay, merhem veya karışım şeklinde uygun tedavi önerileri alırlar. Ayrıca tedavi sürecinde hangi yiyeceklerin yenebileceği, hangilerinden kaçınılması gerektiği konusunda bilgi alırlar. Eskiden geleneksel tıp her türlü hastalık için ilk ve çoğu zaman tek tedavi yolu olarak kullanılıyordu. Bugün ise özellikle modern tıbbın erişilemediği şehirlerde geleneksel yöntemler modern tıpla birleşmiştir. Eczacılar genellikle dükkanlarının vitrinlerinde böbrek taşı, yüksek tansiyon, diyabet, kilo alma ve verme gibi hastalıklar için bitkisel ilaçlar, doğal yağlar ve esanslar gibi ürünlerin reklamını yapmaktadır. Tahran ve diğer büyük İran şehirlerinde birçok uzman doktor bulunmaktadır. Çoğu yurt dışında eğitim görmüş ve şu anda bu ülkedeki üniversitelerde öğretim üyeliği yapmaktadır. Bu doktorlar sabahları hastanelerde çalışırken hafta içi birkaç gün veya her gün öğleden sonraları muayene yapmaktadır. Birçok doktor randevu sistemi kullanmaktadır ve siz de önceden randevu alabilirsiniz. Ancak ünlü ve yetenekli doktorlardan randevu almak bazen aylarca zaman alabilir. Ama eğer tanıdıklarınız varsa randevuyu daha erken alabilirsiniz. Eğer istediğiniz zaman doktora gidemiyorsanız aynı uzmanlık alanında başka bir doktora gitme imkanınız her zaman vardır. Muayene odaları genellikle kalabalıktır çünkü bazı hastalar yakınlarını da yanlarında getirirler. Doktor muayenehanelerini genellikle binaların dışında yer alan beyaz tabelalarla bulabilirsiniz. Bu binalarda genellikle diğer uzman doktorlar ya da radyoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarları gibi hizmetler de bulunmaktadır. Birçok doktor konuşmalarında en az birkaç İngilizce kelime kullanır. Bu nedenle İngilizce bilen yabancılar için anlamak oldukça kolaydır. Eğer büyük bir otelde kalıyorsanız, tıbbi hizmetler genellikle 24 saat hizmet vermektedir. Aksi takdirde bazı özel sağlık merkezleri 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Yalnızca acil durumlarda değil, aynı zamanda boğaz ağrısı veya alerji gibi durumlarda da hizmet sunmaktadır. Şimdi ise İranlıların hastalıklar konusunda sahip oldukları ilginç bir eğilimden bahsetmek istiyorum. Patrikye Baker İran Tekstil adlı kitabında İranlıların hastalıkları kendilerine yaklaştırma konusunda Lüblandılarla yarışabilecek kadar yetenekli olduklarını söylüyor. Bu konuda uzman olmadığım için kesin bir şey söyleyemiyorum ancak bu durumun doğru olduğunu düşünüyorum. Genel olarak İranlılar soğuk algınlığına karşı dikkatli davranır. Kışın duş almadan önce ısıtıcıları açar, yazın ise duş sonrası soğuk almamak için klima açmamayı dikkate alırlardı. Birçok kadın banyo sonrası saçlarını özel başörtüleriyle kapatıp kurutur. Eğer sırt ağrısı, boyun ağrısı ya da ayak ağrısı varsa bu durumu soğuk algınlığına bağlarlar ve ısınması gerektiğini önerirler. İnsanlar kalp problemleri korkusuyla boğaz, gırtlak ağrısı ya da göğüs ağrısı gibi durumlarla ilgili olarak genellikle bir kez doktora danışırlar. Eğer doktorun muayenehanesi kapalıysa 24 saat açık olan sağlık merkezleri reçeteyi size sunar ve bir nöbetçi eczanesinden ilacınızı alabilirsiniz. İran'daki doktorlar genellikle çok sayıda ilaç reçete ederler. Çünkü hastalar reçete edilmediyse bir sorun olduğunu düşünebilirler. Bu nedenle ilaç sektöründe çalışanlar yıl boyunca oldukça yüksek gelir elde ederler. Penisilin enjeksiyonları bir antibiyotik tedavi dönemi ve enfeksiyonlardan korunma amacıyla kullanılır. Ne yazık ki küçük hastalıklar için bile antibiyotik reçetesi yazılması bağışıklık sistemi üzerinde kötü etkiler bırakabilir. Zamanla vücut küçük enfeksiyonlara bile tepki veremez hale gelir ve daha güçlü antibiyotiklere ihtiyaç duyulabilir. Evet değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde İranlılar arasında eğitim ve sağlık konusundan sizlere bahsettik. Bir sonraki sohbetimizde ise bazı İranlılar arasında şifa inançları ve onların sağlık alanındaki araştırmaları ve buluşlarından bahsedeceğiz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/ web sitesi üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 19. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Rus Müslüman Bayan Saadet Han şöyle diyor: "Tebliğ sadece minbere çıkıp halka hitaben konuşma yapmak değildir. Tebliğ, İslam'ın güzel imajını aşikar etmek ve çeşitli toplumlarda halkın zihniyetini etkileyebilmektir. Mübelli ise insanın hatta dış görünüşünden hoşnut olduğu kişidir. İslam dini beşerin fıtratına en yakın dindir ve mübelliler fıtratları harekete geçirebilmelidir."
İslam dininin hakikatini keşfetmek her yeni Müslümanın izlediği engebeli bir yoldur. Ancak pek az kişi Bayan Saadet Han gibi İslam'ı en iyi ve en mükemmel dünyevi ve uhrevi yaşam inancı olarak bulmak için maceracı bir süreç izlemiştir. Bayan Han, petrokimya branşında yüksek lisans düzeyinde eğitimini tamamladı. Fakat bazı baskıların yüzünden ebelik branşına yöneldi ve lisans düzeyinde eğitim aldı. Bayan Han ayrıca İslami ilimler üzerine geniş araştırma yaptı ve en son ilahiyat branşından mezun oldu.
Bayan Han eski Sovyetler Birliği'nde ilhadi inancı benimseme zorunluluğunu değerlendirerek o dönemde insanların din ve Allah boşluğundan acı çektiklerini belirtiyor. Bayan Han eski Sovyetler Birliği'nde din karşıtı propagandalar hakkında şöyle diyor: "Devletler bize dinin afyon olduğunu ve hükümetlerin insanları zincirlemek için ürettikleri bir şey olduğunu ve bu yüzden özgür olabilmek için din zincirinden kurtulmak gerektiğini telkin ediyordu." İlginçtir ki Bayan Han, komünistlerin propagandalarının etkisi altında bu ideolojiyi benimsedi ve gerçek bir komünist oldu.
Bayan Saadet Han, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını din ve maneviyata yönelişin başlangıç noktası olarak tanımlıyor. Fakat bu sürecin Batı fesadına bulaştığını belirtiyor. Rusya'da Ortodoks Hristiyan inancı geniş ve büyük nüfuza sahiptir ve bu yüzden birçok insan bu mezhebi benimsedi anlaşılıyor. Bayan Han böylece Hristiyanlığa yöneliyor ve bu dinin hakkında araştırma yapmaya başlıyor. Ve sonunda kendi tabiriyle akla bağdaşmayan teslis adında bir çıkmazla karşılaşıyor.
Bayan Saadet Han şöyle anlatıyor: "Hristiyan ruhaniler de bu konuda ikna edici bir cevap bulamıyordu. Bu inançta ibadet konusunda da kadınların konumunun çok düşük olduğunu fark ettim. Erkeklerin manevi yüksek derecelere ulaşmak için evlenmemeleri gerektiği belirtiliyor. Gerçekte bu inançta kadın şeytan gibi algılanıyordu."
Böylece Hristiyanlık inancı Bayan Han'ı tatmin edemiyor. Bayan Han bu konuda şöyle diyor: "Sonuçta Hristiyanlık inancı benim Allah'ı arayan fıtratımı ikna edemedi. Ben hakikati bulmak istiyordum. Ta ki sonunda Rusya'ya çevrilen bir cilt Kur'an-ı Kerim buldum. Gerçi mütercim Kur'an-ı Kerim'i alaylı bir şekilde ifade etmişti ama o bile beni Kur'an-ı Kerim'in mucizesine keşfetmeme yetti."
Tahran Radyosu.
Evet, Kur'an-ı Kerim vahiy kelamıdır. Öyle ki hatta bazıları alay etmek üzere bu kitabı tercüme edecek olursa, eseri okuyanların üzerine gereken etkiyi yapar. Meraklı Rus bayan, ilkin kadınlara uygun konum tanıyan bir inancı aramaya başlıyor. Bayan Han bu durumu şöyle anlatıyor: "Merak etmiştim. neden Müslüman kadınlar hicap kullanıyor? Başka dinlerin üzerinde de araştırma yaptım ve hiçbirinin İslam kadar kadının şanını yüceltmediğini fark ettim. Ben batılı ve İslami olmayan toplumları da araştırdım.
Batı liberalizmi ve komünizm aralarındaki köklü ihtilaflara rağmen herkesi, kadın ve erkeğin her açıdan eşit olduğuna inanıyor. Bayan Han bu konuda şöyle açıklıyor. Komünistler kadın erkek eşitliğine inanırdı. Hatta fizyolojik açıdan kadınla erkeği ait etmiyordu ve kadınlar çöpçü, kamyon ve otobüs şoförü gibi ağır mesleklerde çalışıyordu.
Oysa İslam dininde gerçi kadın ve erkek eşit haklardan yararlanır fakat cismi, ruhsal ve sosyal konum gibi açılardan aralarında bazı farklılıklar söz konusudur ve bunların gözetilmesi gerekir. Bu yüzden İslam dini kadınların fiziksel güçleri yetmeyecek işlerde çalışmasına ve yine erkeklerin sırf zevk alacakları işleri yapmalarına şiddetle karşıdır. Ve toplumda kadının insani kerametine saygı gösterilmesine vurgu yapar.
İslam dininin kadınlarla ilgili bu denli ilerici ve mantıklı yaklaşımını ve öğretilerini öğrenen Bayan Saadet Han sonunda komünizmi bırakıyor ve İslam dinini benimsiyor. Bayan Han bu gelişmeyi şöyle anlatıyor. Artık Kur'an-ı Kerim'e alışmıştım ve içinde gözün pak olmasına vurgu yapıldığını öğrendim. Bu yüzden tam bir bilinç ile İslam'ı kabul ettim ve petrokimya branşında yüksek lisans yaptığım sıralarda hicab kullanmaya başladım. Gerçi Bayan Han hicabı yüzünden bazı kısıtlamalar ve tacizlerle karşılaşıyor fakat bu inancından asla el çekmiyor.
Bu arada Bayan Saadet Han birkaç Vahhabi ile tanışıyor ve bu tanışma hakiki İslam yolundan onun sapmasına yol açıyor. Bilindiği üzere bu sapkın ve bağnaz tarikatın dünya genelinde propagandaları Suud Hanedanı'nın geniş mali desteği yüzünden oldukça geniştir. Gerçi Vahhabilerin bazı görece amelleri ve şiarları yeni Müslüman olan insanlar için cazip gelebilir. Öyle ki yeni Rus Bayan Müslüman Saadet Han Vahhabiliğin inancını tebliğ etmeye çalışıyor. Ancak Vahhabi tarikatının inançları gerici ve mantıksız olduğundan Bayan Han kaderinin yönünü değiştirmeyi başlıyor.
Vahhabilerin geçmişlerin mezarlarını ziyaret etmeyi yasak bilmeleri ve kadınlara karşı menfi bakışları gibi mantıksız meselelerini işaret eden Bayan Han şöyle diyor. Bu tür mantıksız konular yüzünden yeniden araştırmaya başladım ve hatta pek az kişinin adını duymuş olabileceği tarikatların üzerinde araştırma yaptım. Ancak bu tarikatların her birinde bir takım eksiklikler vardı ve ben aklıma uygun olacak bir İslam peşindeydim. Çünkü bu tarikatların hiçbiri beni tatmin edemiyordu. Sonunda bu işten yoruldum ve artık hiçbir tarikatın peşinde olmadığımı ve sadece Müslüman olduğumu söylemeye başladım. Tabii Müslüman olmaktan yorulmamıştım. Ve sürekli Allah'tan bu tarikatların arasında bana en doğru yolu göstermesini niyaz ediyordum.
Bayan Saadet Han İran'a seyahat ediyor ve böylece hem Şii Müslümanların inancı ile tanışmak ve hem kendince onları doğru yola hidayet erdirmek istiyor. Zira Vahhabilerin propagandalarının etkisi altında kalarak Şii Müslümanların müşrik olduğunu zannediyordu. Hatta İran'da kadınların hicabını görünce şaşırmıştı. Buna rağmen Bayan Han, İmam Hümeyni'nin düşüncelerine hayran olmuştu.
Bayan Saadet Han kendince Şia Müslümanları hidayet erdirmek için Farsça öğrenmeye başlıyor ve ardından Şii kaynakları inceliyor. Bayan Han'ın sözlerinde üzücü olan bir konu, birçok Müslümanın İslam peygamberinin Pak Ehl-i Beytini ve masum imamları pek az tanımasıdır. Oysa Allah Resulü bu konuda sık sık vurgu yapmıştır. İslam peygamberi bir hadiste Ehl-i Beyt'i Nuh gemisi gibi olduğunu, kim bu gemiye binerse kurtulacağını ve kim bundan şaşarsa sonu helak olmak olacağını buyurmuştur.
Kur'an-ı Kerim'in Şura suresinin 23. ayetinde de şöyle okumaktayız. De ki, ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Yeni Müslüman bayan bu konuda da şöyle diyor. Dini koruyan ve ehlibeyt fertleri olan insanlarla tanışmak benim için çok acayip bir durumdu. Çeşitli kitapları okumaya başladım ve haklarında bilgimi arttırmak istedim. Okuduğum bazı rivayetler ve hadisler çok ilginçti. Fakat bunlar sahte, İranlılar bunları kendi halkı için uydurmuşlar, diyordum. O sıralarda Rusya'ya çok gidip geliyordum ve bulgularımı kendi ülkemde Sünni tarikatların kitapları ile karşılaştırıyordum ve bu rivayetlerin ve hadislerin orada da var olup olmadığını araştırdım.
Bayan Saadet Han daha sonra Şia bir alimle tanışıyor ve onunla tartışmaya başlıyor ve aklındaki soruları sorup mantıklı ve belgelere dayalı cevaplar alıyor. Öte yandan bu alemin davranışları Bayan Han'e Şia mezhebine ilgi duymasına sebebiyet veriyor. Sonunda yeni Rus Müslüman kadın İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'in talimine daha iyi amel etmenin yolunu İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'inin mektebinde buluyor.
Bayan Saadet Han bu kararı hakkında şöyle diyor. Yavaş yavaş ve Farsça ile tanıştıktan ve bazı Rus ve İranlı kaynakları okuduktan sonra Şii mezhebinin iyi olduğunu anladım ve sonunda hakikati İran'da keşfettim ve Allah'ın lütfu ile Şii oldum. Benden sonra eşim de Şii oldu ve ülkemize döndük ve orada Şiilik mezhebi için tebliğ etmeye başladık. Ben Şiilik hakkında notlar yazıyor ve öğrencilerime veriyor ve onlara yol gösteriyordum.
Böylece ilkin bir komünist olan ve Müslüman olunca ilkin Vahabi tarikatına geçen bir bayan sonunda hakiki kurtuluş yolunu Ehl-i Beyt mektebinde buluyor ve bu inancı tebliğ etmeye başlıyor. Bayan Han'ın tebliğ yöntemi de İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt fertlerinden alıntı bir yöntemdir. Bayan Han şöyle diyor, tebliğ sadece minbere çıkıp halka hitaben konuşma yapmak değildir. Tebliğ, İslam'ın güzel imajını aşikar etmek ve çeşitli toplumlarda halkın zihniyetini etkileyebilmektir. Mübelli ise insan hatta dış görünüşünden hoşnut olduğu kişidir. İslam dini beşerin fıtratına en yakın dindir ve mübelliler fıtratları harekete geçirebilmelidir.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.